Item 14, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 174, 7. bölüm. Korku vahşi bir hayvan gibiydi. Kurt Wallander daha sonraları hissettiği korkuyu bir elin boynunu mengeneyle sıkması gibi anımsayacaktı. Ona çocukça ve yakışıksız görünüyor olsa bile kullandığı benzetme buydu. Bu korkuyu kime anlatabilirdi ki? Kızı Linda'ya ya da belki Riga'ya düzenli olarak yazdığı mektuplardan birinde Bay Bay'a. Ama başka kimseye değil. O arabadayken hissettiklerinden Höglund'a hiç bahsetmedi, o da hiç sormadı. Bu yüzden Wallander korktuğunu fark edip etmediğinden asla emin olamadı. Yine de o kadar korkmuştu ki titriyordu ve arabanın kontrolünü kaybederek aşırı hızla yoldan çıkacağını, belki de son sürat ölüme gideceğini sanmıştı. Arabada yalnız olmayı dilediğini çok net hatırlıyordu. Bu her şeyi onun için çok kolaylaştırırdı. Korkusunun önemli bir kısmı büyük, vahşi hayvanın asıl gücü, yolcu koltuğunda oturan kadının başına bir şey gelebileceği endişesiyle ilgiliydi. Görünüşte Stefan Storp'tan Lund'a kadar takip edildiğini öğrenmek gibi önemsiz bir mesele karşısında istifini bozmayan, tecrübeli bir polis gibi davranmıştı. Bununla birlikte aslında şehrin kenar mahallelerine varıncaya dek korkuyla ürpermişti. Şehir sınırlarını geçtikten kısa süre sonra Höglund arabanın hala takip ettiğini söyleyince Wallander 24 saat açık olan benzin istasyonlarından birinde arabayı durdurdu. Takip eden arabanın geçip gittiğini gördüler. Koyu mavi bir Mercedes'ti fakat plakasını görmeyi veya arabanın içinde kaç kişi olduğunu seçmeyi başaramadılar. Wallander benzin pompalarından birinin önünde durdu. ''Sanırım yanıldın.'' dedi Wallander. Höglund başını iki yana salladı. ''Bizi takip ediyordu. Emniyetin hemen dışında bizi beklediğini kesin olarak söyleyemem ama arabayı çok erken fark ettim. E-65'teki kavşağı geçtiğimizde arkamızdaydı. O anda sıradan bir arabaydı, herhangi bir eski araba. Ama sonra birkaç defa yol verdiğimiz halde bizi sollamayınca başka bir şey olduğunu anlamaya başladım.'' Wallander dışarıya çıkıp benzin deposunun kapağını açtı. Höglund yanına gelip onu izledi. Wallander elinden geldiğince düşünmeye çalıştı. ''Bizi kim takip etmek ister ki?'' diye sordu benzin pompasını çıkarırken. Ödeme yapmaya giderken Höglund arabanın yanında kaldı. ''Yanılıyor olmalı.'' diye düşündü Wallander. Korkusu azalmaya başlamıştı. Yola devam ettiler. Sokaklar ıssızdı. Trafik ışıkları yanıp sönmekte fazlasıyla isteksiz görünüyordu. Lund'u arkalarında bıraktılar. Wallander kuzeye doğru otoyolda hızını arttırdıktan sonra arkalarını bir kez daha kontrol ettiler. Ancak Mercedes gitmişti ve bir daha ortaya çıkmadı. Helsingborg güneyi çıkışına vardıklarında Wallander yavaşladı. Önce eski bir kamyon, ardından kırmızı bir Volvo Wallander'in arabasını solladı. Wallander yolun sağında arabayı durdurdu. Emniyet kemerini çözüp dışarı çıktı. Arkaya doğru yürüyüp sanki arka lastiklerden birini inceliyormuş gibi yere çömeldi. Höglund'un geçen her arabaya baktığını biliyordu. Dört araba ve motorundan gelen sesten anladığına göre silindirlerinden birinde arıza olan bir otobüsün geçip gittiğini hesapladı. Arabaya geri binip Höglund'a doğru döndü. Mercedes geçti mi? Beyaz bir Audi geçti dedi Höglund. Önde iki, belki arkada da bir adam vardı. Neden özellikle ona dikkat ettin? Bize doğru bakmayan sadece onlardı. Ayrıca hızlarını da arttırdılar. Wallander araç telefonunu işaret etti. Martin sonu ara, plakalarını not ettin herhalde. Sadece Audi'yi değil, diğerlerini de. Hepsini ona ver, acil olduğunu söyle. Höglund'a Martin sonun ev numarasını verdi. Arabayı bölgenin haritası olan bir telefon rehberi bulabileceğini umduğu bir telefon kulübesi görmek için dikkat kesilerek sürdü. Höglund'un Martinson'un çocuklarından biriyle, muhtemelen küçük kızıyla konuştuğunu duydu. Kısa süre sonra Martinson telefona geldi ve Höglund plakaları verdi. Sonra telefonu Wallander'a uzattı. ''Senin de konuşmak istiyor.'' dedi Höglund. Wallander telefonu almadan önce yavaşlayıp sağda durdu. ''Neler oluyor?'' diye sordu Martinson. ''Bu arabalar yarına kadar bekleyemez mi?'' Unbridge seni arayıp acil dediyse acil demektir dedi Wallander. Ne yaptı bu arabalar? Şimdi anlatmak uzun sürer, yarın söylerim. Bilgi edindiğinde bizi buradan arayabilirsin. Konuşmayı bitirdi, böylece Martinson'un başka soru sorma şansı olmayacaktı. Höglund'un gücenmiş olduğunu fark etti. Bana neden güvenemiyor, neden seninle konuşmak zorunda dedi Höglund. Sesi tizleşmişti. Wallander onun hayal kırıklığının üstesinden gelip gelemeyeceğini merak etti. Ya da bunu isteyip istemeyeceğini. Üzülmeye değmez dedi Wallander. Değişikliklere alışmak zaman alır. Üstad Emniyet Müdürlüğü'nde yıllardır gerçekleşen en büyük değişiklik sensin. Etrafın yeni numaralar öğrenmeye en ufak isteği olmayan bir sürü yaşlı kurtla dolu. Sen de buna dahil misin? Elbette dedi Wallander. Wallander feribot iskelesine kadar telefon kulübesi bulmayı başaramadı. Beyaz Audi'den hiç iz yoktu. Arabayı tren istasyonunun önüne park etti. İçeride şehrin doğu tarafındaki Giyutar Caddesi'ni gösteren eski bir harita buldu. Rotayı aklına kazıdıktan sonra arabaya döndü. Bizi takip eden kim olabilir diye sordu Höglund sola dönüp beyaz tiyatro binasını geçtiklerinde. Bilmiyorum dedi Wallander. Gustav ve Sten Torstensson hakkında birçok tuhaflık var. Sürekli yanlış yöne ilerlediğimizi düşünüp duruyorum. Bense hala yerimizde saydığımızı düşünüyorum dedi Höglund. Ya da kısır bir döngüye girdik. Böylece kendi ayak izlerimizden yürüdüğümüzü göremiyoruz. Audi hala görünürde yoktu. Bir toplu konut sitesine girdiler. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Wallander 12 numaraya park etti. Arabadan çıktılar. Rüzgar kapıları menteşelerinden sökecek gibi şiddetli esiyordu. Garajı ve mütevazı bir bahçesi olan kırmızı tuğlalı bir evdi. Wallander Brandon'ın altındaki teknenin bir kısmını görebiliyordu. Zili çalmaya fırsat bulamadan kapı açıldı. Eşofmanlı, beyaz saçlı, yaşlı bir adam meraklı bir tebessümle onları baştan ayağa süzdü. Wallander kimliğini gösterdi. ''Ben Wallander'' dedi. ''Polisim ve bu da memur Unbridge Höglund. Üstad Emniyet Müdürlüğü'nden geliyoruz.'' Yaşlı adam kimliği eline alıp dikkatle inceledi. Miyop olduğu aşikardı. Karısı holde göründü ve ''Hoş geldiniz'' dedi. Wallander mutlu bir çifte ait bir evin eşiğinde durduğu izlenimine kapıldı. Evli çift onları kahve ve kek hazırlanmış oturma odasına davet etti. Wallander oturmak üzereyken duvarlardan birindeki bir resim dikkatini çekti. İlk başta gözlerine inanamadı. Bu babasının horozsuz resimlerinden biriydi. Höglund neye baktığını fark etti ve ona soru sorarcasına bir bakış attı. Wallander başını iki yana sallayıp oturdu. İkinci kez yabancı bir evde babasının resimlerinden birini görüyordu. 4 yıl önce Christianstadt'taki bir dairede de görmüştü fakat onda ön planda bir horoz vardı. ''Bu kadar geç geldiğimiz için kusura bakmayın'' dedi Wallander. ''Geciktirmeden sormamız gereken sorular vardı.'' ''Umarım kahve için zamanınız vardır'' dedi evin hanımı. Memnuniyetle kabul edeceklerini söylediler. Wallander Höglund'un ona eşlik etmek isteyişinin bu tür bir görüşmeyi nasıl yaptığını öğrenme isteğinden kaynaklandığını fark etti ve kendini endişeli hissetti. Köprünün altından çok sular aktı diye düşündü. Bu ona öğretmenlik yaptığım bir vaka değil. Birkaç gün öncesine kadar hayatımdaki bir dönem sona ererken yaşamımdan çıkardığım her şeyi yeni baştan hatırlamaya çalıştığım, nasıl yapılacağını yeniden öğrendiğim bir vaka. Zinisgagen'deki o sonsuz kumsallara gitti. Sadece kendisine ait olan o yere. Sadece bir anlığına olsun orada olmayı diledi. Fakat bunlar geçmişte kalmıştı. Köprünün altından çok sular akmıştı. Bir yıl önce Ihlamur Oteli isminde bir otel işletiyordunuz diye konuşmaya başladı. 40 yıldır dedi Bertil Forslal. Wallander adamın yaptığı işte gurur duyduğunu hissetti. Bu uzun bir süre dedi Wallander. Oteli 1952'de satın aldım dedi Forslal. O günlerde adı Pelikan Oteli'ydi. Biraz pejmürde haldeydi ve kötü bir ünü vardı. Markusson isminde bir adamdan satın almıştım. Alkolikti ve oteli satmaktan rahatsız olmadı. Oteli işlettiği son yıl odalar çok sarhoş arkadaşları tarafından kullanılmıştı. Oteli ucuza kapattığımı itiraf etmeliyim. Markus son sonraki yıl Helsingör'deki içkili bir seks partisinde öldü. Otelin ismini değiştirdik. O günlerde dışarıda bir ıhlamur ağacı vardı. Eski tiyatronun yanındaydı. Gerçi şimdi her şey gibi o da yıkıldı. Oyuncular bazen bizim otelde kalırlardı. Bir keresinde Inga Tidblad geceleyin misafirimiz olmuştu. Sabah erkenden çay istemişti. Sanırım onun da isminin olduğu müşteri defterini saklamışsınızdır dedi Wallander. Hepsini sakladım dedi Forsta. Alt katta sakladığım 40 yıllık bir geçmişim var. Bazı akşamlar yemekten sonra otururuz dedi Forslağ'ın karısı. Defterlere göz gezdiririz. Eski güzel günleri anarız. İsimleri gördükçe kişileri de hatırlarız. Wallander Höglund'la bakıştı. Merak ettikleri bir sorunun cevabını almışlardı. Sokakta bir köpek havlamaya başladı. Yan komşunun bekçi köpeği dedi Forslağ özür dilercesine. Bütün sokağı sürekli gözetler. Wallander kahvesinden bir yudum aldı ve fincanda ıhlamur oteli yazdığını fark etti. Neden burada olduğumuzu açıklayayım dedi Wallander. Kahve fincanlarınızda otelinizin ismi var, antetli kağıtlarınız ve zarflarınız da varmış. Geçen sene Temmuz ve Ağustos aylarında Helsingborg'dan iki mektup postalanmış. Mektuplardan biri sizin zarflarınızdan birinin içinde gönderilmiş. Otelin açık olduğu son birkaç hafta içinde gönderilmiş olmalı. Oteli 15 Eylül'de kapattık dedi Forstal. Hatta son gece için herhangi bir ücret almadık. Neden kapattığınızı sorabilir miyim diye sordu Höglund. Wallander onun araya girmesinden rahatsız oldu fakat rahatsızlığını fark etmemesini umdu. Sanki doğal olan bir kadının sorusuna yine bir kadının cevap vermesiymiş gibi konuşan Forstal'ın karısı oldu. Başka ne yapabilirdik ki dedi. Bina istimlak edildi ve otel para kazanamıyordu. Şüphesiz isteseydik ve izin verilseydi bir ya da iki yıl daha devam etmeye gücümüz yeterdi ama öyle olmadı. Elimizden geldiğince yüksek standartları korumaya çabaladık dedi Forstal. Ama sonunda bu bize pahalıya patladı. Her odada renkli televizyon ve bunun gibi şeyler. Çok fazla gider vardı. 15 Eylül çok kederli bir gündü dedi karısı. Hala odaların anahtarları duruyor. 17 tane odamız vardı. Şimdi orası otopark oldu. Ihlamur ağacını da kestiler. Çürüdüğünü söylediler. Acaba ıhlamur ağacı kahrından mı ölmüştü diye hep merak ederim. Köpek hala havlıyordu. Wallander artık var olmayan ağacı düşündü. Lars Bormann dedi Wallander biraz sonra. Bu isim size bir şey ifade ediyor mu? Cevap tam anlamıyla sürpriz oldu. Zavallı adam dedi Forslar. Çok üzücü bir hikaye dedi karısı. Polis onunla neden şimdi ilgileniyor? Yani onu tanıyorsunuz dedi Wallander. Höglund'un el çantasından not defterini çıkardığını gördü. İyi bir adamdı dedi Forslar. Sessiz, sakin, her zaman güler yüzlü ve kibar. Artık kimse böyle davranmıyor. Onunla görüşmeyi çok isteriz dedi Wallander. Forstal karısıyla bakıştı. Wallander huzursuz oldukları izlenimine kapıldı. Lars Bormann öldü dedi Forstal. Polisin bundan haberi vardır sanmıştım. Wallander yanıt vermeden önce biraz düşündü. Bormann hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz geçen yıl iki mektup yazdığı ve bir tanesinin içinde bulunduğu zarfın eski otelinize ait olduğu. Onunla konuşmak istemiştik ama demek ki mümkün değil. Yine de nasıl öldüğünü bilmek isteriz ve nasıl birisi olduğunu da. Devamlı müşterimizdi dedi Forstal. Uzun yıllar boyunca 4 ayda bir otelde kaldı. Genelde 2 ya da 3 gün süreydi. Ne iş yapıyordu, nereliydi? Belediyede çalışıyordu dedi Bayan Forstal. Maliye ile ilgili bir iş yapıyordu. Muhasebeciydi dedi Forstal. Malmehus belediyesindeki en dürüst ve işine bağlı memurdu. Dipnot. Malmehus 1719-1996 yılları arasında İsveç'in bir ilçesiydi. Klaksham'da yaşadı diye ekledi karısı. Karısı ve çocukları vardı. Çok korkunç bir felaketti. Ne oldu diye sordu Wallander. İntihar etti dedi Forstal. Wallander bunları hatırlamanın adama acı verdiğini görebiliyordu. İntihar edeceğini hiç ummadığımız biri varsa o da Lars Bormann'dı. Belli ki bizim bilemeyeceğimiz sırları vardı. Nasıl oldu diye tekrar sordu Wallander. Helsingborg'daydı dedi Forstall. Oteli kapatmadan birkaç gün önceydi. Gün boyu her zamanki işlerini yapmıştı ve geceyi de odasında geçirmişti. Çok okuyan birisiydi. Ertesi sabah ücreti ödeyip ayrıldı. Otel kapansa da irtibatı koparmamaya söz vermişti. Sonra arabasına binip gitti. Birkaç hafta sonra Klaxham'da evinden birkaç kilometre uzakta açık bir alanda kendini astığını duyduk. Karısına ya da çocuğuna bırakılmış hiçbir açıklama ya da mektup yoktu. Hepimiz duyduğumuzda şoke olduk. Wallander yavaşça başını salladı. O da Klaxham'da büyümüştü. Ve Bormann'ın kendini astığı yerin neresi olduğunu merak etti. Belki de çocukken oyun oynadığı bir yerdi. Kaç yaşındaydı? 50'sini geçmişti ama daha fazla olamaz dedi Bayan Forstall. Yani Klaxham'da yaşadı dedi Wallander ve belediyede muhasebecilik yaptı. Otelde kalması bana biraz tuhaf geldi. Malmö ve Helsingborg arası çok uzak değil. Araba kullanmayı sevmiyordu dedi Forstall. Ayrıca sanırım buradan hoşlanıyordu. Akşamları kendini odaya kapatır kitabını okurdu. Onu genelde kendi haline bırakırdık. O da bundan memnun olurdu. Adresi kayıt defterinizde olmalı dedi Wallander. Karısının evi satıp taşındığını duyduk dedi Bayan Forstall. Ulanlardan sonra orada kalmaya dayanamadı. Çocukları da büyüdü. Nereye taşındığını biliyor musunuz? İspanya'ya. Yanılmıyorsam Marbella diye bir yere. Wallander not tutmakta olan Höglund'a baktı. Rica etsem size bir soru sorabilir miyim dedi Forstall. Ölümünden bu kadar uzun bir süre sonra neden Bormann'la ilgileniyorsunuz? Bu tamamen rutin bir şey dedi Wallander. Ne yazık ki daha fazla bilgi veremem. Herhangi bir suç işlediğinden şüphelenmesinin söz konusu olmadığını söyleyebilirim yalnızca. Dürüst bir adamdı diye ısrar etti Forstall. İnsanların basit bir hayat sürmeleri ve her zaman doğru olanı yapmaları gerektiğini düşünürdü. Yıllar içinde pek çok defa konuşma fırsatımız oldu. Günümüzde toplumda bir hayli yaygın olan sahtekarlıktan bahsettiğimizde öfkelenirdi. Gerçekten de intihar etmesi için hiçbir neden yok muydu diye sordu Wallander. Forstall ve karısı başlarını iki yana salladılar. Tamam dedi Wallander, son bir şey daha, mahzuru yoksa son yılın otel kayıtlarına bakabilir miyiz? Kayıtlar Bodrum'da dedi Forstall ayağa kalkarak. Martinson arayabilir dedi Höglund. Araç telefonunu gidip getirsem iyi olacak. Wallander arabanın anahtarını verdi. Bayan Forstall Höglund'la birlikte dışarı çıktı. Wallander araba kapısının kapanma sesini duyduktan sonra komşunun köpeği tekrar havlamaya başladı. Höglund döndüğünde hep birlikte Bodrum'a indiler. Bir Bodrum için fazlasıyla büyük olan odanın bir duvarında boydan boya uzanan bir rafta kayıt defterleri diziliydi. Ayrıca eski bir otel tabelası ve üzerinde 17 oda anahtarı bulunan bir pano vardı. Müze gibi diye geçirdi içinden Wallander. Ne kadar dokunaklı. Uzun çalışma hayatına ait hatıralarını burada saklıyorlar. Artık var olmayan bir otelin hatıralarını. Forstall kayıt defterlerinden sonuncusunu raftan indirdi ve masaya koydu. Ağustos ayını buldu. Sonra da 26'sını çevirip satırlardan birine parmağıyla işaret etti. Wallander ve Höglund incelemek için öne doğru eğildiler. Wallander el yazısını tanıdı. Ayrıca mektuplarda kullanılan kalemle Bormann'ın kayıt defterini imzalarken kullandığı kalemin aynı olduğunu düşündü. Bormann 12 Ekim 1939'da doğmuştu ve kendisini belediyede muhasebeci olarak tanımlamıştı. Höglund Klaxham'daki adresi kaydetti. Meyramswagen 23, Wallander sokağın ismini anımsayamadı. Muhtemelen o gittikten sonra dikilen toplu konutlardan biriydi. Haziran ayının kayıtlarına baktığında mektuplardan ilkinin gönderildiği tarihte Bormann'ın ismini tekrar gördü. ''Bunlardan bir şey anlayabildin mi?'' dedi Höglund fısıltıyla. ''Pek değil'' dedi Wallander. Araç telefonu çalmaya başladı. Wallander Höglund'u açması için başıyla işaret etti. Höglund bir iskemleye oturdu ve Martinson'un söylediklerini yazmaya başladı. Wallander kayıt defterini kapattı ve Force Dahl'ın defteri yerine koyuşunu izledi. Telefon görüşmesi bittiğinde merdivenlere yöneldiler. Yürürlerken Wallander Martinson'un ne söylediğini sordu. Audi hakkındaydı dedi Höglund. Birazdan söylerim. Evden ayrılmak için hazırlandılar. Bu kadar geç bir saatte geldiğimiz için üzgünüm dedi Wallander. Bazen ertelemek mümkün olmuyor. Umarım yardımcı olmuşuzdur dedi Forstall. Zavallı yaşlı Lars Bormann'ı hatırlamak acı versene. Ne hissettiğinizi anlayabiliyorum dedi Wallander. Herhangi bir şey hatırlarsanız lütfen Üstad polisini arayın. Hatırlayacak başka ne olabilir ki dedi Forstall şaşırarak. Belli olmaz dedi Wallander adamın elini sıkarken. Evden çıkıp arabaya bindiler. Wallander iç lambayı açtı. Höglund not defterini çıkardı. Haklıymışım dedi Wallander'a bakarken. Beyaz Audi'ydi. Plakası Audi'ye uymuyor. Araç plakası çalıntıymış. Numara henüz satılmamış olan bir Nissan'a aitmiş. Malmö'deki bir galeride kayıtlıymış. Peki diğer arabalar? Hepsi uyumlu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 186.